Ayrım 6, sayfa 99, 5. Gerçekten kahramanımız iyice korkmuştu arabanın olanca hızı ile gitmesine. Nozrev'in köyü tarlalar, yamaçlar ve tepeler ardında gözden kaybolalı çok olmasına rağmen geriye korkuyla dönüp bakıyordu. Sanki birisi hemen arkasından koşup yetişecekmiş gibi geliyordu ona. Güçlükle soluk alıyor, elini kalbine koyduğunda kalbinin kafesteki bir bıldırcın gibi yerinde durmadığını, dışarı fırlamak istediğini hissediyordu. Öf be, iyi bir banyo yaptırdı bana. Neler söyledi pis herif diye geçirdi içinden. Nozrev için birçok kötü söz söyledi, hatta küfür bile etti. Ne yapalım, her şeyden önce bir Rus'tu. Bu işin şakayla ilgisi yoktu ki, kendi kendine eğer diyordu. Yüzbaşı polis müdürü tam zamanında yetişmeseydi belki de şu tanrının ışıklarını bir daha göremeyecektim. Bir su kabarcığı gibi geride soyumu sürdürecek bir çocuk, bir servet, şerefli bir at hiçbir iz bırakmadan kayboluverecektim. Doğrusu kahramanımız soyunu çok düşünürdü. Selifan'da ne bayağı kötü bir şeymiş bu. Ömrümde böylesini görmemiştim. Böyle adamın yalnız yüzüne tükürülür. İnsana yemek vermesen de olur ama atları doyurmak zorundasın. At da yulaf sever. Onun yiyeceği bu. Bizim için yemek neyse onun için yulaf aynı. Onun yiyeceği bu diye geçiriyordu içinden. Atlar da Nozrev hakkında pek iyi şeyler düşünmüyorlardı anlaşılan. Yalnız Doru atla temsilci değil, perçemli de şen değildi. Ona her zaman yulafın kötüleri verilirdi. Selifan da her yem verişinden önce "Ah seni, alçak seni" diye bağırırdı ama ne de olsa yediği yulaftı. Kötü saman değil, her zaman verilen yemi büyük bir zevkle çiğner, ikide bir uzun burnunu arkadaşlarının yemliliğine uzatır, onlarınkinin de tadına bakardı. Ama bunu da özellikle Selifan ahırdan çıktığı zaman yapardı. Ya şimdi? Sadece saman yemişti, hem de en kötüsünden. Herkes keyifsizdi sözün kısası. Birden beklenmedik bir olay onları bu karamsarlık hoşnutsuzluktan çekip çıkarıverdi. Hepsi Selifan başta olmak üzere kendine geldi. Altı atlı bir arabayla çarpışmışlardı. Arabadaki bayanların korku çığlıkları, arabacıların küfürleri birbirine karışıyordu. "Seni dolandırıcı seni, kaç kez bağırdım sana, sağa kır karga herif, sağa" diye. "Sarhoş musun, nesin?" Selifan da işlediği suçu biliyordu ama her Rus gibi yabancıların yanında suçlu olduğunu itiraf etmek istemediğinden hemen karşılığı yapıştırdı. "Ya sen nasıl sürüyorsun arabayı, yoksa gözlerini meyhanede mi unuttun?" Sonra arabayı geri çekerek kendi dizginlerini öteki arabanın dizginlerinden kurtarmak istedi. Ama tam tersi oldu. İyice karıştı birbirine. Perçemli at iki yanındaki yeni dostlarını merakla kokluyordu. Bu arada arabada oturan kadınlar büyük bir korkuyla izliyorlardı olup biteni. Bunlardan biri yaşlı bir kadın, öteki ise 16 yaşlarında bir genç kızdı. Altın sarısı saçları küçücük başında oldukça düzgün bir şekilde zevkle kıvrılmıştı. Yumurta gibi yüzü bir kahya kadının kapkara ellerinin arasında tazeliğine bakılmak için ışığa tutulmuş, daha yeni tavuğun altından alınmış taptaze bir yumurtanın içinden güneş ışınlarının geçtiği gibi saydam bir aydınlıktaydı. İnce küçücük kulakları da emdiği sıcak ışınlarla kırmızımsı bir renk almıştı. Korkudan ağzı hafif açılmış, gözlerinde yaşlar birikmişti. Onun bütün bu özellikleri, güzellikleri öyle tatlıydı ki kahramanımız bir süre öylece baka kalmıştı. Atların, arabacıların çıkardığı gürültüleri, bağırışmaları duymuyordu bile. Yabancı arabacı, "Geri çeksene leş kargası" diye bağırdı. Selifan dizginleri geri geri çekti, öteki arabacı da aynı şeyi yaptı. Atlar biraz geriledi ama sonra dizginleri daha da karman çorman etti. Bu arada perçemli at yeni dostundan öyle hoşlanmıştı ki onları bu karmaşık duruma sokan rastlantıdan memnun bile olmuştu. Bu durumdan kurtulmak istemiyor. Burnunu yeni dostunun boynuna koymuş, kulağına bir şeyler fısıldıyordu. Anlaşılan bu söyledikleri şeyler tuhaf, saçma şeylerdi. Çünkü öteki at kulaklarını oynatıp duruyordu. Allah'tan yakınlarda bulunan köyün halkı bu kargaşalık üzerine başlarına üşüşüverdi. Böyle bir durum köylüler için bulunmaz bir seyir fırsatıydı. Hep birlikte Almanların gazete başına ya da kulüplere toplandığı gibi çarçabuk arabanın çevresini sarıverdiler. Köyde yalnız yaşlı kadınlarla bebekler kalmıştı. Dizginler ayrıldı. Perçemlinin kafasına inen birkaç yumruk geri basmaya zorladı onu. Sözün kısası sonunda güç de olsa ayrıldılar. Artık dostlarından ayrıldıklarından dolayı duydukları üzüntüden mi yoksa sadece inattan mı her nedense öteki arabanın atları o kadar kırbaçlandıkları halde bir türlü yerlerinden kıpırdamıyor, kazık gibi dikiliyordu. Köylülerin merakı inanılmayacak dereceye yükselmişti. Herkes bir öğüt veriyordu. Sen çekil Andruşka, sen sağdakinin dizginlerini tut. Mityay amca, sen şuna bin, otur üstüne Mityay amca. Kızıl sakallı, zayıf uzun boylu Mityay amca ortadaki ata atladı. Bu haliyle köy kilisesinin çan kulesine, daha doğrusu kuyudan kova çekmeye yarayan çengele benziyordu daha çok. Arabacı habire kamçılıyordu atları ama hiçbir işe yaramadı. Mitya amcanın çabaları da boşa gitti. Köylüler dur dur diye bağırıştılar. Hey Mitray amca, sen şu sağdakine geç, ortadakine Minyay amca binsin. Minyay amca kömür gibi kapkara sakallı, geniş omuzlu, içinde soğuktan donan, bütün pazarcılara yetecek kadar sibiten, dipnot, sibiten baldan yapılan baharlı sıcak bir içki, dipnot bitti. Kaynatılabilecek büyüklükte bir semavere benzeyen koca karınlı bir adamdı. Büyük bir hevesle ortadaki ata bindi ama öyle ağırdı ki zavallı at altında neredeyse çökecekti. Köylüler şimdi artık iş tamam diye haykırdılar. Vur vur, indir kırbacı şuna. Şu sivrisineğe indir asıl kırbacı. Baksana hiç kıpırdamıyor bile. Ama bu çabaların da boşa gittiğini görünce Mitya amcayla Minya amca ikisi birden ortadaki ata bindi. Sağdakine de Andruşka'yı bindirdiler. Sonunda arabacının sabrı tükendi. Mitya amcayı da Minya amcayı da kovdu. Bunu yapması çok iyi olmuştu hani, çünkü onlar sırtlarından indiği zaman zavallı atlar öyle soluk soluğa kalmışlardı ki gören onların uzak bir istasyondan son hızla geldiğini sanırdı. Arabacı onları bir dakika kadar dinlendirdikten sonra atlar kendiliğinden yürümeye başladı. Bütün bu çabalamalar sırasında Çiçikov gözlerini o genç kızdan ayıramamış, birkaç kez onunla konuşmak istediği halde bir türlü fırsat bulamamıştı. Bu arada kadınların arabası uzaklaşmaya başlamış, ince belli, güzel, tatlı yüzlü o sevimli baş da gözden kaybolmaya başlamıştı. Ortada yalnızca okuyucularımın çok iyi tanıdığı araba, üç at yol, Selifan, Çiçikov ve çevredeki dümdüz boş tarlalar kaldı. Dünyanın her yerinde, duygusuz, çok yoksul, aşağı tabakalar arasında olsun, soğuk, sıkıcı, temiz, yüksek tabakalar arasında olsun, kısaca her nerede olursa olsun insan muhakkak bir kez bile olsa, yolda bile olabilir bu, hiç ummadığı o zamana değin, hiç görmediği bir şey görür. Bu öyle bir olaydır ki o zamana değin bütün ömrü boyunca duymadığı duyguları su yüzüne çıkarıverir. Yaşamımızda bir değer kazandıran üzüntülerimiz arasında birdenbire mutlu bir sevinç parıltısı geçiverir. Küçük, yoksul, zavallı, önünden basit yük arabalarından başka bir şey geçmeyen bir köyün önünden birden hiç beklenmedik bir anda pırıl pırıl parlayan camlarıyla, besili, bakımlı, güzel atlarıyla altın koşumlu muhteşem bir araba geçiverir. Köylüler ağızları açık şaşırıp kalırlar. Şapkalarını bile giyemeden araba çoktan uzaklaştığı, gözden kaybolduğu halde ardından bakar dururlar. İşte bu sarışın genç kız da romanımızda öyle beklenmedik bir şekilde görünüp kaybolmuştur. O anda Çiçikov'un yerinde 20 yaşlarında bir genç olsaydı, ister süvari subayı, ister öğrenci, isterse hayata yeni atılmış bir genç olsun, Tanrım neler geçerdi içinden, neler düşünür, kendi kendine neler demezdi ki? Uzun süre olduğu yerde kalır. Gözleri uzaklara anlamsızca dalar. Yolu geç kaldığı için işeteceği azarları, kendini, işini, dünyayı, her şeyi, dünyadaki her şeyi unutabilirdi. Ama kahramanımız artık orta yaşını bulmuş, oldukça ihtiyatlı, biraz da soğukça bir adamdı. Epeyce düşündü ama olumlu bir şekilde düşündü. Düşünceleri anlaşılmaz, karışık şeyler değildi, biraz da yepyeni şeylerdi fikirleri. Enfiye kutusunu çıkardı, bir nefes çekerek, taş bebek sanki dedi ama en iyi yönü ne acaba? Herhalde bir yatılı okul ya da enstitüyü yeni bitirmiş, daha üzerinde nasıl denir bir kadın kusuru yok. Kadınların türlü kusurları vardır çünkü. Şimdi o bebek gibi sanki her şeyi basit, yapmacıksız, istediğini aklına geleni yapar, istediği anda güler, onu istediğiniz gibi işleyebilirsiniz. Bu kız ileride çok iyi bir insan da olabilir. Çok kötü bir insan da. Hem de çok kötü bir insan. Yeter ki anneciklerinin, teyzeciklerinin eline düşsün bir. Bir yıl içinde onu öyle bir kadınlaştırırlar ki öz babası bile görse tanıyamaz. Bu kendini beğenmişlik, aşırı yapmacıklık nereden gelmiştir anlaşılmaz. Aldığı öğütlerden dışarı çıkamaz olur. Kiminle nasıl, ne kadar konuşması, kimlere bakması gerektiğini düşünmeye, buna kafa yormaya başlar. Gerektiğinden fazla konuşmaktan çekindiğinden hep korku içindedir. Sonunda ipin ucunu kaçırır, ömrünü yalan söylemekle geçirir ve nasıl bir insan olur çıkar, Tanrı bilir. Çiçikov durdu. Derin bir iç çekerek yine kendi kendine konuşmaya devam etti. Doğrusu bilmek isterim, kimin kızı acaba? Babası kim? Saygıdeğer zengin bir çiftlik sahibi mi, yoksa basit, iyi bir aylıkla emekliye ayrılmış namuslu bir memur mu? Eğer kızın bir de 200 binlik bir drahoması varsa, doğrusu çok, hem de pek çok tatlı bir kısmet olur. Bu da namuslu bir adam için tam bir talih kuşu sayılır. Bu 200 bin sözcüğü ona öyle çekici gelmişti ki kendini için için yemeye başladı. Niçin o kargaşalık sırasında seyisten ya da arabacıdan onların kim olduklarını sormamıştı sanki? Ama o sırada uzaktan görünen soba keviçin köyü onu bu düşüncelerden sıyırdı ve asıl sorununa döndürdü. Köy ona oldukça büyük gibi gelmişti. Biri çam, öteki kayın ağaçları ile dolu iki koruluk vardı. Biri koyu, öteki daha açık iki kanat gibi köyün iki yanında uzanıyordu. Bu iki koruluğun ortasında çatı katlı, kırmızı damlı, koyu kurşuni renkli, duvarlarıyla ahşap bir ev görünüyordu. Ev, askerler ya da Alman göçmenleri için yapılmış evlere benziyordu. Ev yapılırken mimarla bu ev sahibi arasında epeyce tartışma geçtiği anlaşılıyordu. Mimar bilgiçlik taslayan biriydi. Herhalde ve simetri olsun istiyordu. Ev sahibi ise rahatına düşkün biriydi. Bu nedenle olacak. Evin bir yanındaki pencerelerden birini körelttirmiş, yerine kendisi için daha gerekli olan kiler için daha küçük bir pencere açtırmıştı. Ortada öne doğru eğimli çatı, mimarının bütün uğraşmalarına rağmen tam ortaya gelmemişti. Çünkü ev sahibi çatının oturacağı dört sütundan yandaki bir sütunun kaldırılmasını istemiş. Bu nedenle de üç sütun üzerine oturan çatı yanda kalmıştı. Avlu sağlam, gereğinden fazla kalın bir tahta parmaklıkla çevrilmişti. Çiftlik sahibinin sağlamlığa çok fazla önem verdiği anlaşılıyordu. Ahırda, ambarda, mutfakta öyle koca kalın kalaslar kullanmıştı ki sanki evin 100 yıl dayanması isteniyordu. Köylülerin evleri de aynı sağlamlıkta yapılmışa benziyordu. Duvarlar kerpiç değildi, oymaları ve başka süsleri de yoktu ama her şey neyi gerektiriyorsa öyle ve sağlam yapılmıştı. Kuyunun ağzı bile öyle sağlam meşe kalaslarıyla çevrilmişti ki böyle sağlam ağaçlar yalnız değirmen ya da gemi yapımında kullanılırdı. Sözün kısası, nereye bakılırsa görünen her şey sağlam, dayanıklı yapılmış ve yerli yerindeydi. Çiçikov, araba kapıya yaklaştığı zaman pencerelerden birinde iki tane yüzün birden beliriverdiğini gördü. Biri başında gece başladığı bulunan hıyar gibi ince uzun bir kadın suratı. Öteki ise Moldavya kabağı gibi ki bu kabaklardan Rusya'da balalayka tellerine hafif hafif vurulmasını dinlemek için çevresine toplanan güzel göğüslü, akgerdanlı kızlara göz kırpan, ıslık çalan 20 yaşlarındaki çapkın züppe gençlerin süsü ve eğlencesi olan iki telli hafif balalaykalar yapılır. Geniş yuvarlak bir erkek suratıydı. Bu 200 pencereden bir an baktı ve hemen geri çekildi. Kapıya mavi dik yakalı kurşuni ceket giymiş bir uşak çıktı ve Çiçikov'u ev sahibinin bulunduğu sofaya aldı. Ev sahibi konuğu görünce kısaca, "Buyurun," dedi ve konuğunu daha içeri götürdü. Çiçikov, soba Keviç'e yan gözle şöyle bir bakınca onun orta büyüklükte bir ayıya benzediğini gördü. Sanki bu benzeyişi tamamlamak içinmiş gibi ayı postu renginden bir frak giymişti. Kolları uzun, pantolonu bol ve uzundu. Topuklarına eğri büğrü basarak yürür ve sık sık yanındakilerin ayağına basardı. Yüzü bakır para gibi kıpkırmızı, ateş rengindeydi. Dünyada öyle yüzler vardır ki onların üzerinde doğa uzun süre durmamış. Yontmak için ince ince gereçler, örneğin ince burgu gibi gereçler kullanmamış, bir çırpıda şöyle böyle yapıvermiştir. Baltayı bir vurmuş, dudaklar ortaya çıkmış. Büyük bir burguyla gözleri oymuş ve en ufak bir rende törpü bile yapmadan canlı diye atıvermiştir yeryüzüne. Sobakeviç'in yüzü işte böyle sağlam ama hiç özenilmemiş, öylesine yapılıvermiş bir surattı. Suratını yukarı pek kaldırmaz, daha çok öne eğik tutar, kafasını pek sağa sola çevirmez, hiç kıpırdatmadan durur, konuştuğu kişiye pek bakmaz ya da kapıya ya da sobanın kenarına dikerdi gözlerini. Çiçikov yemek salonuna geçerlerken bir kez daha baktı ona. Ayı, tam bir ayıydı. Adını da ne güzel koymuşlardı. Mihali Semyonovich. Dipnot, Rusya'da ayılara genellikle bu ad verilir ve bu ayı anlamına gelirdi. Dipnot bitti diye. Onun ayağa basma alışkanlığını bilen Çiçikov ihtiyatla yürüyor ve önden onu yürütmeye çabalıyordu. Ev sahibi de kendi huyunu bildiğinden, "Sizi rahatsız mı ettim?" diye sordu. Çiçikov henüz böyle bir şeyin olmadığını söyleyerek teşekkür etti. Salona geçtikleri zaman Sobakeviç ona koltuğu göstererek yine sadece "Buyurun," dedi. Çiçikov otururken duvarlara ve duvarlarda asılı tablolara baktı. Bunlar hep Yunan başbuğularının boy resimleriydi. Burnunun üzerinde gözlüğüyle kırmızı pantolonlu ve üniformalı Mavrokordato, Miauli, Kanari, hepsinin de kalın kalçaları görülmemiş derecede kocaman bıyıkları vardı. İlk bakışta insan korkuyordu. Bu dev Yunanlılar arasında neden bulunduğu belli olmayan ince bir çerçevede sıska, zayıf Bagrasyon'un küçük bayraklar ve toplar arasına yapılmış resmi de vardı. Sonra yine Yunanlı kadın kahraman Bobelina'nın resmi asılıydı. Kadının bir bacağı şimdiki konuk salonlarını dolduran züppelerin bir bacağından kalındı. Ev sahibi sağlam, sıhhatli bir adam olduğundan olacak, odasını süsleyen bütün resimlerdeki insanların da sağlam ve sıhhatli olmasını istiyordu anlaşılan. Bobelina'nın bitişiğinde tam pencerenin yanında bir kafes asılıydı. Kafesten Sobakeviç'e çok benzeyen beyaz benekli kapkara serçe kadar bir kuş bakıyordu. Konukla ev sahibi iki dakikacık bile durmamışlardı ki konuk salonunun kapısı açıldı ve içeri oldukça uzun boylu, başında kurdeleleri yeniden boyanmış bir başlık bulunan ev sahibesi girdi. İçeri ağır ağır girerken başını palmiye ağacı gibi dimdik tutuyordu. Sobakevich, işte benim Peodulya Ivanovna'm dedi. Çiçikov, Peodulya Ivanovna'nın eline uzandı. Bu arada hanım da elini onun dudaklarına neredeyse zorla değdirecek gibi kaldırmıştı. Çiçikov bu elin hıyar salamurasının suyuyla yıkanmış olduğunu fark etti. Sobakevich, hayatım sana takdim edeyim diye devam etti tanıştırmasına. Bu Pavel Ivanovich Çiçikov. Valinin ve posta müdürünün evinde tanışmak şerefine erişmiştim. Peodulya Ivanovna yalnızca buyurun dedi ve başıyla kraliçe rolüne çıkmış bir aktris gibi bir hareket yaparak oturmasını rica etti. Kendisi de divana oturdu. Merinos yününden yapılmış atkısıyla omzunu örttü ve bir daha ne gözünü ne de başını oynattı. Öylece kaldı. Çiçikov başını yeniden yukarı kaldırdı ve yine geniş kalçalı, kocaman bıyıklı kanariyi, bobelinayı ve kafesteki kuşu gördü. Hemen hemen 5 dakika kadar kimseden ses çıkmadı. Yalnız kuşun tahta çıtalardan yapılmış kafesin dibindeki buğday taneciklerini gagalarken çıkardığı tıkırtılar duyuluyordu. Çiçikov odayı bir kez daha incelemeye başladı. Odada ne varsa bir daha gözden geçirdi. Her şey sağlam, son derece acemice yapılmıştı. Eşyalarla ev sahibi arasında tuhaf bir benzerlik göze çarpıyordu. Odanın bir köşesinde 4 ayaklı, orta kısmı şişkince ceviz ağacından yapılmış bir masa vardı. İlk bakışta ayıya benziyordu oda. Masa, koltuk, sandalyeler, hepsi de hantal kaba saba şeylerdi. Sözün kısası, her şey, her sandalye sanki insana ben de Sobakevich'im ya da ben de Sobakevich'e benziyorum der gibiydi. Çiçikovich kimsenin konuşmaya başlamak isteğinde olmadığını görerek. Mahkeme başkanı Ivan Grigoryevich de hep sizi andık dedi. Geçen perşembe orada pek çok eğlendik. Sobakevich, ya ben o zaman mahkeme başkanında yoktum diye cevap verdi. Çok iyi bir insan. Sobakevich gözlerini sobaya dikerek kim diye sordu. Mahkeme başkanı. Belki size öyle gelmiştir. Masonun biridir o. Öyle de aptaldır ki dünyada onun gibisi yoktur. Çiçikov öyle bir ağır yargı karşısında şaşa kalmıştı ki sonra kendini toplayarak olabilir dedi. Her insanın zayıf yönü vardır ama vali çok üstün karakterli bir insan. Vali mi üstün karakterli? Evet, doğru değil mi? Dünyanın bir numaralı haydududur o. Doğrusu valinin haydut olacağı Çiçikov'un aklının köşesinden bile geçmemişti. Nasıl? Vali bir haydut ha? Açıkçası hiç ummamıştım ama davranışları hiç de öyleye benzemiyor. Tersine çok kibar, çok ince bir insan. Çiçikov bu sözlerinin doğruluğunu göstermek için valinin kendi eliyle işlediği para çantasını örnek olarak ileri sürdü ve yüzündeki tatlı ifadeyi övdü. Sobakevich, hele yüzü tam bir haydut suratı dedi. Eline bir bıçak verin, büyük bir yola salıverin, adam doğrasın. Bir kapik için adam boğazlar o. O da yardımcısı da aynı yolun yolcusudur hepsi. Çiçikov kendi kendine, anlaşılan araları iyi değil. Bir de polis müdürünün sözüne edeyim bakalım, onunla araları iyi görünüyordu diye düşündü ve Sobakevich'e dönerek. Ama bence açıkça söyleyeyim, içlerinde en iyisi polis müdürü dedi. Dürüst, açık yürekli bir insan, temiz bir insan olduğu yüzünden belli oluyor. Sobakevich oldukça soğuk. Ne dolandırıcıdır o dedi. Hakkınızda verip veriştirir, sonra oturur sizinle yemek yer. Hepsini bilirim onların, hepsi dolandırıcıdır. Kenttekilerin hepsi öyle. Dolandırıcı, dolandırıcıyla oturur. Onunla anlaşır zaten. Topu ahlaksızdır. İçlerinde bir tek doğru adam vardır, o da savcı. Ama aslında o da domuzun biridir. Hepsi hakkında böyle kısa sövgü dinleyen Çiçikov, öteki memurlardan söz açmamayı daha uygun buldu. Sobakevich'in hiç kimse hakkında iyi yargıya varmadığını anlamıştı. Bu sırada karısı Sobakevich'e, "Haydi hayatım, yemeğe gidelim," dedi. Sobakevich yalnız, "Buyurun," dedi. Bunun üzerine konuk ve ev sahibi üstüne mezelerin dizilmiş olduğu masaya yaklaşarak önden birer kadeh vodka yuvarladılar. Koca Rusya'nın bütün kent ve köylerinde adet olduğu gibi üzerine çeşitli tuzlu, iştah açıcı şeyler attılar ve hep birlikte önlerinde kaz gibi paytak paytak yürüyen ev sahibesi olduğu halde yemek salonuna geçtiler. Küçük bir masada 4 kişilik sofra takımı hazırlanmıştı. 4. yerin çok geçmeden sahibi geldi. Bu başında başlık olmayan, 30 yaşlarında alacalı bir elbise giymiş. Kız mı, kadın mı olduğu, akraba mı, evden biri mi yoksa bir asalak mı olduğu belirsiz biriydi. Dünyada öyle kişiler vardır ki bunlar birer eşya bile değil. Eşyanın üzerindeki bir leke, bir benek gibi yaşarlar. Bir yerde otururlar, başlarını hep aynı, hiç kıpırdatmadan tutarlar. Bir mobilyadan ayırmak olanaksızdır onları. Doğduklarından beri tek sözcük çıkmamış sanırsınız ağızlarından. Ama bir de onları hizmetçi kızların arasında ya da kilerde görmeli. Oh, oh, oh. Sobakevich sebze çorbasından bir kaşık aldı ve "Çorba da çok güzel olmuş canım," dedi. Sonra çorbanın yanı sıra verilen içi kara buğday pilavı, beyin, paça ve koyun işkembesi ile dolu tabağından da koca bir lokma alarak Çiçikov'a döndü. "Bunu," dedi, "kentte yiyemezsin. Kim bilir bu diye neler yedirirler size." Çiçikov, "Valinin evinde yediğimiz de fena değildi," dedi. "Nasıl hazırlandığını, yapıldığını biliyor musunuz? Bilseniz sofraya bile oturmazsınız orada." "Nasıl hazırlandığını bilmem. Bu nedenle bir şey diyemem ama domuz pirzolasıyla haşlanmış balık fevkaladeydi doğrusu." "Size öyle gelmiştir. Ben onların çarşıdan ne aldıklarını bilirim. Onların alçak bir aşçıları vardır. Fransızın birinden öğrenmiş aşçılığı, kediyi alır derisini yüzer, pişirir ve tavşan etidir diye getirir sofraya." Sobakevich'in karısı, "Sen de hep böyle sofrada çirkin şeyler söylersin," dedi. "Ne yapayım hayatım? Onlar da öyle yapılıyor. Benim ne suçum var bunda? Onlarda da ötekilerde de öyle yapılıyor. Bizim evde Akulka'nın işe yaramaz diye çöp tenekesine attığı şeyleri onlar çorbaya, evet çorbaya atıyorlar." Sobakevich'in karısı yine serzenişte bulundu. "Ama sen de hep sofrada bulursun anlatacak zamanı." "Ne yapayım hayatım, ben uydurmuyorum ya. Sana açıkça söyleyeyim, ben o iğrenç şeyleri ağzıma sokmam. Kurbağayı şekere bile bulasalar yine yenmez. Öyle değil mi? Ben yine yemem. İstiridye'yi de öyle. İstiridye'nin neye benzediğini sen de biliyorsun." Çiçikov'a döndü. "Şu koyundan alsanıza. İçi doldurulmuş koyundur. Bu zenginlerin mutfağında çarşıda 4 gündür bayatlamış koyundan yapılan yahnilere benzemez. Böyle şeyleri hep Alman Fransız doktorlar uydurmuşlar. Elimde olsa hepsini ipe dizerim. Bir peyriz tutturmuşlar. Açlıkla iyi edecekler sanki. Onlar kendi Alman mideleri için bulmuşlar bunu. Onlara uyar ama Rus mideleriyle zayıf Alman mideleri bir olur mu hiç? Hayır, bütün bunlar saçma sapan uydurmalar." Sobakevich bunları söylerken öfkeyle başını sallıyordu. "Tutturmuşlar bir uygarlık diye. Hep uygarlık, uygarlık. Hıh, neyse, az daha bir şey çıkacaktı ağzımdan. Yemekte, sofra başında söylenmez. Benim evimde geçmez böyle saçmalıklar. Benim evimde domuz yenecekse bütün bir domuz gelmeli sofraya. Koyunsa bütün bir koyun gelmeli. Kassa kas. Ben 2 çeşit yemek yerim ama doyuncaya kadar. canımın istediği kadar yerim. Sobakevich bu sözlerini uyguladı da koyun budunun yarısını tabağına çekti ve hepsini kemiklerinde hiç et kalmayacak şekilde sıyırarak indirdi mideye. Çiçikov kendi kendine, evet gerçekten ağzının tadını biliyor diye düşündü. Sobakevich elini peçeteye silerek, benim evimde öyle değil dedi. Pilyushkin'in evine benzemez. Onun 800 canı var ama benim çobanım bile ondan iyi yer. Yaşamasını bilir. Kim bu Pilyushkin? Dolandırıcının biri, cimrinin biri. Eşi zor bulunur. Zincire çakılmış kürek mahkumları bile ondan daha iyi yaşar. Adamlarının çoğu açlıktan geberdi. Çiçikov büyük bir ilgiyle, doğru mu söylüyorsunuz diye sordu. Pek çok köylüsünün öldüğünü söylediniz. Gerçekten doğru mu bu? Hem de sayısı bile belli değil. Sinek gibi. Ya demek sinek gibi ha? Yalnız öğrenebilir miyim acaba? Çiftliği buradan çok uzak mı? 5 vers çeker. Çiçikov 5 vers diye haykırdı. Sevinçten kalbinin küt küt vurduğunu hissediyordu. Sizin kapıdan çıktıktan sonra sağa mı yoksa sola mı sapmak gerekir? Ne yapacaksınız bu köpeğin yolunu öğrenip? Onun evine gideceğine herhangi bir uygunsuz yere git daha iyi. Yok, ben bunu şey için sordum. Çünkü bu çevredeki her yeri öğrenmek istiyorum da. Koyun budunu her biri tabaktan daha irice börekler, içi yumurta, pirinç, karaciğer ve insanın midesine oturan bir yığın şeylerle doldurulmuş, hemen hemen bir dana iriliğinde koca bir hindi izledi. Böylece yemek bitmiş oldu. Çiçikov masadan kalktığı zaman kendini bir puttan daha fazla ağırlaşmış hissetti. Konuk odasına geçtiler, orada küçük bir tabağa reçel konmuştu. Bunun ne reçeli olduğu belli değildi. Ne armuda, ne eriye, ne de başka bir yemişe benziyordu. Zaten ne konuk, ne de ev sahibi ona el sürdü. Ev sahibesi daha başka reçeller getirmek için dışarı çıkmıştı. Onun çıkışından yararlanan Çiçikov, böyle tıka basa yenen bir yemekten sonra yapılabilecek tek şeyi yapmış, bir koltuğa uzanarak tuhaf sesler çıkartan bu geyirtileri önlemek için de ağzını eliyle kapatarak haç çıkartan Sobakevich'e döndü. Sizinle bir iş hakkında konuşmak istiyorum dedi. Bu sırada ev sahibesi elinde tabakla içeri girdi ve konuğa, işte bu da bir başka reçel dedi. Turp reçeli, balda kaynatılmıştır. Sobakevich karısına, sonra bakarız onun tadına dedi. Sen şimdi odana git, biz Pavel Ivanovich'le fraklarımızı çıkarıp biraz dinleneceğiz. Kadın yastık ve şilte göndermek istedi ama ev sahibi bir şey istemez, koltuklarda dinleneceğiz dedi ve kadın da dışarı çıktı. Sobakevich bu işin ne olduğunu öğrenmek için başını hafifçe yana eğerek konuğunu dinlemeye hazırlandı. Çiçikov'u söze ilişkiyle ilgisi olmayan şeylerden başladı. Rus devletine değindi, ülkenin genişliğini övdü. Hatta eski Roma İmparatorluğu'nun bile böyle geçmiş topraklara sahip olmadığını, yabancıların bu büyüklük karşısında haklı olarak şaşırdığını söyledi. Sobakevich başını yana eğmiş, hep dinliyordu. Bu imparatorluğunun yasalarında şerefiyle ölçülemeyecek, bu dünyada yaşamlarını bitirmiş sayım bildirgelerinden yeni sayım bildirgeleri verilinceye kadar canlı görünen canların aksaklık yarattığını, devletin işi çok olduğu için böyle ufak tefek işlerle zamanını boşa harcamış olacağını, bu nedenle de bu gibi işlerle uğraşamayacağını. Sobakevich başını yana eğmiş, hep dinliyordu. Bu canlı görünmenin yasalara uygun olduğunu ama bunun çiftlik sahiplerine ağır geldiğini, çünkü canlıymış gibi vergi vermek zorunda kaldıklarını söyledi. Oysa ki kendinin Sobakevich'e karşı büyük bir saygı beslediği için bu ağır yükü üzerine seve seve almaya hazır olduğunu söyledi. Çiçikov konunun can damarında oldukça dikkatli davranmış ve hiçbir zaman ölü deyimini kullanmamış, bunun yerine yaşamayan sözcüğünü kullanmayı daha uygun görmüştü. Sobakevich yine ilk andaki gibi başını yana eğmiş, kıpırdamadan dinliyordu ve yüzünde en ufak bir değişiklik, anlatım görünmüyordu. Sanki bu adamın canı bulunması gereken yerde değil de ölümsüz Koşçeyinki gibi dağların ardındaydı. Hem de ruhu öyle kalın bir kabuk içindeydi ki içeride olup bitenler hiçbir zaman dışarı vurmuyordu sanki. Çiçikov hiç heyecan duymadan karşısındakinin vereceği cevabı bekleyerek ne dersiniz diye sordu. Sobakevich oldukça soğukkanlı, hiçbir şaşkınlık belirtisi göstermeden sanki ekmekten bahsediyormuş gibi. Siz ölü canları mı istiyorsunuz? Çiçikov evet dedi ve daha yumuşak bir ifadeyle ekledi. Yaşamayan canlar. Olur, olmasına olur. Eğer varsa muhakkak onlardan kurtulmak istersiniz değil mi? Sobakevich başını biraz kaldırdı. Alıcının bu işten bir çıkar sağlayacağını sezinleyerek peki satmaya hazırım dedi. Çiçikov kendi kendine Allah belanı versin diye düşündü. Ben lep demeden leblebiyi anladı. Sonra yüksek sesle ama kaça bu öyle bir şey ki fiyattan bahsetmek bile tuhaf. Sizden çok para isteyecek değilim. Adam başı 100 ruble. Çiçikov ağzı bir karış açık. Gözlerini ona dikmiş. Kendisi mi yanlış duydu yoksa Sobakevich'in dili yaratılışı gereği bir şey söyleyecekken başka bir şey mi söyleyiverdi diye şaşkınlıkla baka kaldı. Ne? 100 ruble mi? Diye haykırdı. Sobakevich yine soğukkanlı. Ne oldu yoksa pahalı mı buldunuz dedi. Siz de bir fiyat verin kaça alırsınız? Kaça mı? Biz anlaşılan yanlış düşündük ya da birbirimizi anlamıyoruz. Ne alışverişi ettiğimizi unuttuk herhalde. Bakın ben elimi vicdanıma koyarak bir fiyat vereceğim. Her can başına 80 kopik. Bundan daha iyi bir fiyat bulamazsınız. Amma yaptınız. 80 kopiye de olur mu? Bence böyle daha fazla etmez. Çarık mı satıyoruz? Ama siz de biliyorsunuz ki insan da satmıyorsunuz. Size sayılı canları 80 kopiye satacak aptal bulacağınızı mı sanıyorsunuz? Ama anlamıyorum neden sayılı can diyorsunuz. Onlar ölüp gitmiş, geride adları kalmış yalnız ama yine de pazarlığı kısa kesmek için 1,5 ruble veririm can başına. Daha fazla vermem. Siz böyle bir fiyat vermeye utanmıyor musunuz? Doğru dürüst bir fiyat verin. Olmaz. Mihail Semyonovich inanın bana olmaz. Olmayacak bir şeye de olur denmez ya. Çiçikov böyle söyleyerek yarım ruble daha ekledi. Sobakevich, neden cimrilik ediyorsunuz dedi. Doğrusu benim söylediğim fiyat fazla değil ki. Dolandırıcının biri çıkar size can diye en kötü ahlaksız canları yutturur. Oysa ki benim vereceklerim iç ceviz gibi hepsi seçme. Adi bir fabrika işçisi değil, sapa sağlam köylü hepsi. Bakın, örneğin arabacı Miheyev'i ele alalım. Öyle basit yaysız araba ustası değildir. Öyle araba yapmadı da yalnız yaylı araba yapar. Hem de Moskova'da yapılanlar gibi baştan savma yapmaz ha. Bir saatte şişiri vermez. Çok sağlam yapar. Kolay kırılmaz yaptı. Cilasını bile yapar. Çiçikov, Miheyev'in bu dünyadan çoktan göçüp gittiğini söylemek için ağzını açtı ama Sobakevich hızını almıştı. Bir kez durmak bilmiyordu. Ya Dülger Probka, dipnot, Probka mantar, dipnot bitti. Stepan, onun gibi bir köylü bulabilirseniz kellemi keserim. Öyle kuvvetliydi ki eğer muhafız kıtalarına girmiş olsaydı ne kadar yükselirdi kim bilir. 3 arşından, dipnot, arşın eski uzunluk ölçüsü birimi, 0,71 metre, dipnot bitti. Bir verşok, dipnot, Vershov eski uzunluk ölçüsü birimi 4,4 santim. Dipnot bitti. Fazla boyu vardı. Çiçikov, Probka'nın da artık bu dünyada olmadığını söyleyecek oldu ama Sobakevich coşmuştu. Cümleler ağzından sel gibi dökülüyordu aralıksız. Dinlemekten başka bir şey yapılamazdı. Devam ediyordu. Ya o tuğlacı Milushkin istediğin yere hemen sobayı oturtuverirdi. Ya çizmeci Maksim Telyatnikov bir çırpıda dikiverirdi çizmeyi. Hem öyle çizme yapardı ki sorma. Ağzına da içki koymazdı ha. Ya Yeremey Sorokonyohin. Ötekilerin hepsinden üstündü bu. Moskova'da çalışır, bana da yılda 500 ruble öderdi. İşte benim sana satacaklarımın hepsi böyle. Sana bir Pulyushkin böylelerini satamaz. Çiçikov bu konuşmaların sonunun gelmeyeceğini anlamıştı. Sonunda dayanamayarak sözünü kesti. Özür dilerim ama dedi. Niçin övüyorsunuz onları? Bunların hiçbiri şimdi işe yaramaz ki. Hepsi ölüp gitmiş. Ölülerden çit bile yapılmaz diye atasözü vardır. Sobakevich onların gerçekten hiçbir işe yaramayacaklarını hatırlamış gibi. Evet, ölmüş hepsi dedi ve sonra ekledi. Ama bugün canlı geçinen insanların da birçoğu hiçbir işe yaramaz değil mi? Bunlara ne demeli? Bunlara insan bile denmez. Sinek demek daha doğru. Ama ne de olsa bu dünyadalar ya, bizim konuştuklarımız ise yalnız hayal. Yok, hayır, hiç de hayal değil. Bakın size Mihayevin nasıl bir insan olduğunu, aramakla bulunamayacağını anlatayım. Öyle dev gibiydi ki bu odaya sığmazdı. Hayır, bu hayal olamaz. Ya omuzları öyle kuvvet atlarda bile yoktur. Böyle hayali nerede bulabilirsiniz ki? Öğrenmek isterdim. Bu son sözler duvarda asılı Bagration ve Kolokodron'un resimlerine bakarak söylenmişti. Kimi insanlar biriyle konuşurken birden başka yana. Örneğin o arada rastgele içeri girmiş hiç tanımadığı bir kişiye dönerek karşısındakine söylemek istediğini ona söylerler. Hem de ondan hiçbir cevap, hiçbir fikir, hiçbir onay beklemediği halde. Ama bunu bilmesine rağmen sanki aracılığa çağrılmış gibi gözlerini diker ona. Bu yeni gelen de hiçbir şey anlamadığı için şaşırıp kalır. İşin ne olduğunu bilmediği için de cevap vermesi mi yoksa görgü kurallarına uyup bir süre durduktan sonra çekilip gitmesi mi gerektiğini kestiremez bir türlü. Çiçikov hayır dedi. 2 rubleden fazla vermem. Rica ederim, dostluğumuzdan kuşkulanmamamız için size bir son lütufta bulunacağım. Size bunları 75'er rubleye vereceğim ama kağıt rubleye. Bu da dostluğumuz için. Çiçikov kendi kendine beni aptal yerine koyuyor herhalde diye düşündü ve sonra yüksek sesle. Doğrusu çok tuhaf dedi. Sanki bir tiyatro, bir komedi oynuyormuşuz gibi. Başka türlü açıklanamaz bu durum. Siz oldukça akıllı, eğitim görmüş birisisiniz sanırım. Bu iş çok basit bir alışveriş. Önemli değil ki, kimsenin işine yarar bir şey de değil bunlar, öyle değil mi? Ama siz alacaksınız, sizin için gerekli ya. Çiçikov dudaklarını ısırdı, bocalamıştı, verecek cevap bulamadı. Bazı özel ailevi sorunlardan ötürü almak istediğini anlatmaya başladı. Ama Sobakevich hemen sözünü kesti ve sizin sorunlarınız beni ilgilendirmez. Öğrenmek de istemem. Bu sizin işiniz. Siz can almak istiyorsunuz, ben de satıyorum. Almazsanız pişman olursunuz. Çiçikov 2 ruble dedi. Amma da yaptınız. Yakov'un saksağını bir şey ezberler, hep onu söyler diye bir atasözü vardır. Siz de onun gibi 2 ruble diye tutturmuşsunuz, hep onu söylüyorsunuz. Doğru dürüst bir fiyat verin. Çiçikov içinden şeytanlar götürsün şu herifi, yarım ruble daha arttırayım da köpek herife sadakam olsun diye geçirdi. Sonra yüksek sesle, peki öyle olsun, yarım ruble daha arttırıyorum dedi. Bakın, ben de size son sözümü söylüyorum. 50 ruble, doğrusu zarar ediyorum. Böyle iyi adamları hiçbir yerde daha ucuza alamazsınız. Çiçikov, amma da adammış diye düşündü. Canı sıkılmıştı yüksek sesle. Amma da yaptınız dedi, sanki çok önemli bir işmiş gibi. Başka yerde ben bunları parasız bile alırım. Herkes bana böyle yükten kurtuldukları için seve seve veriyorlar. Bunları yanlarında boşu boşuna tutması, onlar için vergi ödemesi için insanın aptal olması gerekir. Ama biliyorsunuz ben bunu dost olduğumuz için söylüyorum. Bu alışveriş yasalara uygun değil. Ben ya da bir başkası bunu ötede beride konuşacak, yiyecek olsa böyle bir işi yapana hiç kimse güvenmez ve onunla bir işe girişmez. Çiçikov, bak neler karıştırıyor alçak diye geçirdi içinden ve oldukça soğuk bir tavırla. Nasıl isterseniz dedi. Siz istediğiniz gibi düşünün, ben bunları almak zorunda değilim. Şöyle bir aklıma esmişti, 2,5 rubleye verirseniz, vermezseniz Allah'a ısmarladık. Sobakeviç içinden pek kolay yutulur lokma değilmiş diye geçirdi. Sonra yüksek sesle, peki öyleyse 30 ruble verin de alın dedi. Hayır, anlaşılan satmak istemiyorsunuz, Allah'a ısmarladık. Sobakeviç onun elini bırakmadı. Durun rica ederim dedi. Bu arada kahramanımız kendini kollamayı unutmuştu ve Sobakeviç birden ayağına basıverince cezasını çekmişti. Acıyla haykırarak bir ayağı üzerinde zıplamak zorunda kaldı. Çok özür dilerim dedi Sobakeviç. Canınızı acıttım herhalde. Oturun lütfen şuraya, rica ederim. Sobakeviç Çiçikov'u yumuşak bir hareketle koltuğa oturttu. Bu öyle yumuşak bir hareketti ki, hani terbiye edilmiş bir ayıya, haydi Mişa göster bakalım koca karılar hamamda nasıl terler, ya da haydi Mişa göster bakalım küçük çocuklar nasıl nohut çalar dendiğinde ayı ellerini sallar, kırılır, bükülür ve türlü oyunlar yapar ya, işte tıpkı onu andırıyordu. Çiçikov, boşuna zaman harcıyorum dedi, acele işlerim var. Oturun bir dakikacık canım, bak senin hoşuna gidecek bir şey söyleyeceğim. Sobakeviç bunu söylerken hemen Çiçikov'un yanına oturdu, kulağına gizli bir şey fısıldadı ve sonra, tamam mı, ister misin? Nasıl? 25 ruble mi? Yok, hayır olmaz, 1/4'ünü bile vermem, 1 kapik bile eklemem. Sobakeviç de Çiçikov da sustu. 2 dakika kadar hiç konuşmadılar. Kartal burunlu Bagration bu pazarlığı duvardan dikkatle izliyordu sanki. Sonunda Sobakeviç, son fiyatınız nedir diye sordu. 2,5. İnsan ruhuna küçük bir şalgam kadar bile değer vermiyorsunuz. Hiç olmazsa 3 ruble verin. Olmaz. Özür dilerim ama sizinle de hiç iş yapılmaz. Aslında iyi bir şey değil ama kötü bir huyum var. Yakınlarıma iyilik etmekten kendimi alakoyamıyorum. Artık işlerin eksiksiz olması için bir satış anlaşması yapmamız kalıyor geriye, değil mi? Evet. Ya öyle tabii. Kente de gitmemiz gerekiyor. İş böylece sonuçlandı. Ertesi gün kentte buluşup satış anlaşması yapmaya karar verdiler. Çiçikov köylülerin bir listesini rica etti. Sobakeviç kabul etti. Hemen masanın başına geçip kendi eliyle bir liste yaptı. Öyle ki yalnız isimleri değil, yeteneklerini, üstünlüklerini bile yazmıştı. Çiçikov da bir şeyle ilgilenmemekten sıkılınca Sobakeviç'in arkasından onun geniş görüşünü incelemeye koyuldu. Geniş, bodur, şişman, atlarınki gibi omuzlarına, yaya kaldırımlarının kenarlarına dikilmiş kısa, geniş dökme demir direklere benzeyen ayaklarına baktı. Ve içinden şaşkınlığını belirtmekten kendini alamadı. Öf be, Allah amma da yaratmış. İyi biçilmemiş ama dikişi sağlam türünden. Ya bir ayıdan doğmuşsun ya da bu taşra hayatı, ekin tarlaları, köylülerle uğraşmak seni ayılaştırdı. Onların arasında mı böyle oldun? Ama hayır, bence sen taşrada değil Petersburg'da da olsaydın, iyi bir eğitim de görseydin, toplum içine de girseydin yine ayı olurdun. Değişen tek şey şu olurdu. Şimdi lapa koyun budu, mantarlı pirzolalarla şişiriyorsun karnını. Şimdi köylüler üzerinde egemenliğin var. Onlarla anlaşıyorsun. Onlara kötülüğün dokunmuyor. Ama bunun nedeni bu kötülüğün zararının kendine dokunacağıdır. O zaman emrinde memurların olacaktı. onların senin kölelerin olmadığını bildiğinden olmayacak eziyetler ederdin. Belki de hazineyi soyardın. Hayır, elini yumruk yapıp yalamaya alışan kolay bırakamaz. Belki bu sıkılmış elin bir iki parmağı açılır ama bu daha kötü olur. Bu gibi insanlar ilimden birkaç sözcük öğrendi mi her şeyi biliyoruz sanırlar. Hele yüksek bir yere de geçtiler mi? Bu işten gerçekten anlayanlar yandılar. Hemen ben her şeyi bilirim derler. Birçok kişiyi süründürecek, bilgiççe kararlar alırlar. Ah ya herkes böyle olsaydı? Tam bu sırada Sobakevich başını çevirerek liste hazır dedi. Hazır mı? Verir misiniz lütfen? Sonra listeye bir göz gezdirdi ve bu denli ayrıntılı apaçık yazılmış olduğuna şaşırmaktan alamadı kendini. Yalnız sanatları, adları, yaşları, aile durumları değil ayrı bir bölmede de her birinin özellikleri, ahlak durumları ve içki içip içmedikleri bile yazılıydı. Sözün kısası görülmeye değer bir listeydi. Sobakevich, şimdi biraz pay verirsiniz değil mi diye sordu. Pay mi? Kente gidince hepsini birden alırsınız. Siz de bilirsiniz ya adet böyledir. Bilmiyorum. Ne kadar vereyim? Yanıma da hiç para almamışım ama işte 10 ruble var. 10 ruble mi? Hiç olmazsa 50 ruble vermelisiniz. Çiçikov yanında para olmadığını söyleyerek atlatmak istedi ama Sobakevich onun parası olduğunu öyle kesin söyledi ki Çiçikov bir kağıt para daha çıkararak alın 15 ruble daha 25 etti hepsi ama bir makbuz verin lütfen. Makbuzu ne yapacaksınız? Makbuz olursa daha iyi. Ne olur ne olmaz. Peki, verin öyleyse parayı. Parayı vereyim mi? İşte elimde ya, makbuzu verin, parayı alın. Para olmadan nasıl makbuz yazarım? Önce parayı verin de. Çiçikov parayı verdi. Sobakevich masasının başına geçti. Parayı sol eliyle kapadı. Sağ eliyle de bir kağıt parçasına. 25 kağıt rubleyi satacağı canlar için pay olarak aldığını yazıp verdi. Kağıt paraları bir kez daha gözden geçirdi. Paralardan birini ışıkta inceleyerek bu biraz eski dedi, biraz da yırtık. Ama dostlar arasında bu gibi şeylere önem verilmez. Çiçikov içinden herif de amma adammış yahu, üstelik çok da kurnaz diye düşündü. Sobakevich, kadın istemez misiniz diye sordu. Hayır teşekkür ederim. Ucuza verirdim dostluğumuzun hatırı için 100'er rubleye. Hayır ihtiyacım yok. Ha o zaman başka. Bir şey diyemem, zevkler üzerinde tartışılmaz. Bir atasözü vardır. Kimi papazı sever, kimi papazın karısını. Çiçikov veda ederken, yalnız bir ricada bulunacağım, bu aramızda kalmalı. Bunda kuşkunuz olmasın, üçüncü bir kişiyi karıştırmam. Yakın dostlar arasında geçenler dostların aralarında kalmalı. Güle güle, geldiğinize çok sevindim. Rica ederim bizi unutmayın, boş zamanınız olursa yemeğe buyurun. Oyalanırız, belki birbirimize yine bir iyilikte bulunabiliriz. Çiçikov arabasına yerleşirken içinden Tanrı göstermesin dedi. Ölü can için 2,5 ruble kopardı benden, Allah'ın belası. Sobakevich ile görüşmesinden hiç de hoşnut değildi. Ne de olsa tanıdık sayılırlardı. Valinin evinde, polis müdüründe görüşmüşlerdi ama sanki Çiçikov'u daha önceden hiç tanımıyormuş gibi davranmıştı. Değersiz şeyler için para almıştı. Araba avludan çıkınca geri dönüp baktı ve Sobakevich'in eşikte durup sanki konuğunun ne yöne gittiğini görmek istiyormuş gibi arkasından baktığını gördü. Çiçikov, alçak herif, ne zamandır hala gözetliyor diye homurdandı dişlerinin arasından ve Selifana arabayı köylülerin kulübelerinin arkasından dolaştırmasını buyurdu. Böylece beyin evinden arabanın görünmemesini sağlamak istiyordu. Çünkü Pulüşkin'e gidecekti. Sobakevich'in söylediğine bakılırsa adamları sinek gibi ölüyormuş Pulüşkin'in. Ama bunu Sobakevich'in bilmesini istemiyordu. Son köylü kulübesini de geride bıraktıktan sonra önüne gelen ilk köylüye seslendi. Bu yolda bulduğu koca bir kütüğü sürükleyerek yorulmak nedir bilmeyen bir karınca gibi evine götüren bir köylüydü. Hey sakallı, beyin evinin önünden geçmeden Pulişkin'e nasıl gidilir? Köylünün bu soruya karşılık vermekte güçlük çektiği anlaşılıyordu. Bilmiyor musun yoksa Pulişkin'i? Amma da yaptın. Saçın sakalın ağarmış bir de. Şu cimri Pulişkin'i bilmiyorsun demek. Hani şu adamlarını açlıktan öldüren Pulişkin'i. Ha, yamalı yamalı diye haykırdı köylü. Sonra bu yamalı adına da doğrusu pek yaraşan ama pek kibarca bir sözcük olmadığı için buraya yazamayacağımız bir de sıfat ekledi. Ama bunun tam yerine oturduğu anlaşılıyordu. Çünkü Çiçikov köylü gözden kaybolalı çok olduğu halde arabasında oturduğu yerde hala gülüyordu. Şu Rus ulusu ne de güzel yakıştırır. Eğer birine bir at takarlarsa o adam değil, Petersburg'a dünyanın öte ucuna bile gitse, memuriyet yıllarında olsun, emekliye ayrıldıktan sonra olsun. Kurtulamaz bu attan. Bu at soyuna, sopuna da miras olarak kalır. Sonradan bundan kurtulabilmek için ne kadar kurnazlık yapsa, bu adı yüceltmek için adın eski bir prens sülalesinden geldiğini belirten yazıları nüfus katiplerine para yedirerek ne kadar yazdırmaya çalışsa yine de boştur. Bu at kendi karga sesiyle olanca gücüyle kuşun nereden çıktığını bağırır yayar ortalığa. Bu at artık öyle yazılmıştır ki alnına baltayla kazısan yine çıkmaz. Ne bir Alman'ın, ne bir Finli'nin, ne de başka bir yabancının bulunmadığı, tüm halkı öz ve öz Rus olan, Rusya'nın derinliklerinde canlı, atak Rus aklı uzun süren düşünmeden, tavukların uzun süre kuluçkaya yatarak civciv çıkarması gibi değil de birdenbire bir lakabı yumurtlayıverir. Bu lakap adama pasaporttaki silinmez damga gibi yapışır. Artık sonradan burnu şöyledir, dudakları böyledir diye ayrıntılı lakaplar hiç gerekmez. Bir sözcük adamın her şeyini tepeden tırnağa anlatıverir. Din sevgisi çok olan Rusya'da ne kadar kubbeli, başlıklı, haçlı, kilise ve manastır varsa, yeryüzünde de o kadar kabile, nesil, ulus vardır. Her ulusun yaratıcı güçleri, ruh özellikleri, hatta dini güçleri ayrıdır. Her ulusun kendine özgü özelliklerini belirten, herhangi bir şeyi anlatırken kendi karakterlerini de yansıtan özel sözleri vardır. Britanyalının sözü insanın kalbine, bilgisine hitap eder. Fransızın sözü daha havai, daha geçici, kısa bir süre içerisinde kayboluveren sözlerdir. Almanın sözü en ince ayrıntılarına kadar düşünülmüş, karma karışık sözlerdir. Ama hiçbir ulusun sözü tam yerinde kullanılmamış, tam kalpten çıkmış, canlı bir Rus sözünü tutmaz.